Ayrım 22. Baba Mario Puzo. Sayfa 255. Sonny Corleone 16 yaşına girmiş, uzun boylu, güçlü, kuvvetli bir erkek olmuştu. Yaşından daha büyük gösteriyordu. Geniş omuzları, yuvarlak bir yüzü vardı. Fredo sessiz sedasız bir çocuktu. Michael ise henüz yürümeye başlamıştı. İçlerinden en afacanı, başı durmadan belaya gireni Sonny'ydi. Boş yere onunla bununla kavga ediyor, okulda derslerine çalışmıyordu. Oğlanın vaftiz babası olan Clemenza, Don Corleone ile görüşme zamanının geldiğini düşünerek bir akşam Sonny'nin silahlı bir hırsızlık olayına karıştığını anlattı. Aptalca bir işti ama bu sonu kötüye gidebilirdi. Grubun başkanının Sonny olduğu kesindi, diğer iki çocuk da yardımcısıydı. Vito Corleone pek seyrek öfkeye kapılırdı ama bu kez öfkesi müthiş oldu. Tom Hagen 3 yıldır evinde oturuyordu. Yetimin de hırsızlık olayına karışıp karışmadığını sordu. Clemenza karışmadığını bildirdi. Sonny'nin Cenco Pura şirketinin yazıhanesine getirilmesi için bir araba yolladı. Hayatında ilk kez yeniliyordu. Oğluyla yalnız kalınca ağzına geleni söyledi ona. ''Böyle bir işe kalkışmaya ne hakkım var?'' diye sordu öfkesi yatışınca. ''Ne demeye giriştin bu hırsızlığa?'' Sonny öylece duruyor, cevap vermiyordu. Don nefretle ''Ne kadar aptalsın?'' dedi. ''Ne kazandın sanki? Her birinize 50 dolar düştü mü yoksa 20'şer dolar mı? 20 dolar için hayatını tehlikeye attın ha?'' Sonny son sözleri duymamış gibi ''Fanucci'yi öldürdüğünüzü gördüm.'' dedi. Don ya diyebildi. Kendini koltuğuna bıraktı, bekledi. Sonny Fanucci evden çıkınca annem artık içeri girebileceğimi söyledi diye devam etti. Sizin çatıya çıktığınızı görünce peşinizden gittim. Her şeyi gördüm. Tabancayla cüzdanı yok edişinizi de. Don içini çekti. O halde sana terbiye vermeye hakkım yok dedi. Okulu bitirmek istemiyor musun? Avukat olmak istemiyor musun? Avukatlar evrak çantalarıyla eli silahlı maskeli bir hayduttan çok daha fazla para çalarlar. Sonny ona sırıtarak gülümsedi küstah bir tavırla. Ben aile işine girmek istiyorum dedi. Babasının cevap vermediğini, yaptığı espriye gülmediğini görünce zeytinyağının nasıl satıldığını öğrenmek istiyorum diye ekledi hemen. Don yine cevap vermedi, sonunda omuzlarını silkti. Her insanın bir kaderi vardır dedi. Fanucci'nin öldürülmesine tanıklık etmesini Sonny'nin kaderini hazırladığını söylemedi. Yarın sabah saat 9'da buraya gel dedi. Cenco sana ne yapman gerektiğini gösterir. Oysa Cenco abbandando zeki, anlayışlı bir consigliore idi. Don'un gerçek düşüncesini derhal anladı. Sonny'yi genellikle babasının muhafızı olarak kullandı. Böylece oğlan asıl işin ince yanlarını görüp öğrenecek, Don olmaya hazırlanacaktı. Sonny babasıyla anlaşamadı. Çabuk sinirlenen bir kişiliğe sahipti. Oysa baba tehdit savurmanın aptalca bir davranış olduğu kanısındaydı. İnsanın öfkesini belli etmesi kadar tehlikeli, hatalı bir şey olamazdı. Hiç kimse Don Corleone'nin en küçük bir tehdit savurduğunu ya kendini kaybedercesine sinirlendiğini görmemişti. Böylece Sonny'ye kendi ilkelerini öğretmeye çalıştı. Düşmanı aldatmak için ona gerçek gücünü göstermemek kadar faydalı bir durumun olamayacağını söyledi. Capo Regime Clemenza, Sonny'ye nişancılığı, çeşitli savunma şekillerini öğretti. Oğlan babasının en yakın yardımcısı, arkadaşı oldu. Arabasını kullanıyor, küçük işlerine koşuyordu. Görünüşte babasının işlerini yüklenmeye hazırlanan ne fazla istekli ne de fazla yumuşak bir kişiydi. O sıra çocukluk arkadaşı Tom Hagen üniversiteye gidiyordu. Fred hala lisedeydi. Michael ilkokulda, en küçükleri Connie ise 4 yaşındaydı. Aile Bronx'ta bir apartmana taşınmıştı. Don Corleone Long Island'da bir yer almak istiyordu. Vito Corleone uzağı gören bir insandı. Amerika'nın bütün büyük kentleri gangster çetelerinin anlaşmazlıklarıyla birbirine giriyordu. Çete savaşları sürüp gidiyor, yeni yetişenler kendilerine birer yer edinmeye çalışıyorlardı. Corleone gibileri sınırlarını ve kazanç bölgelerini güven altında tutma çabasındaydılar. Üstelik hükümet çok sert tedbirler almaya başlamıştı. Bir gün kendi başına derde girebilirdi. Sonunda New York'taki anlaşmazlıklara bir son vermeyi kararlaştırdı. Giriştiği işin tehlikelerinden habersizdi. İlk yılı New York'un çeşitli çete reisleriyle görüşerek geçirdi. Sonunda anlaşmanın imkansız olduğunu anladı. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor, istekler, görüşler birbirini tutmuyordu. Diğer büyük yöneticiler ve kanun koyucular gibi Don Corleone de bu meselenin ancak Amerika'da çetelerin sayısının azaltılmasıyla sağlanacağını anladı. Saf dışı bırakılmayacak kadar güçlü olan 5-6 aile vardı. Bunların dışında kalanlar ortalığı kasıp kavuran şantajcılar, serbest çalışan haraççılar, kanun adamlarının himayesinden uzak bölgelerde gerekli haracı vermeden çalışan diğer gangsterler iş hayatından çekilmeliydiler. Böylece Don Corleone bu kişilere karşı savaşa girişti. Corleone örgütünü bütün güçleriyle üstlerine yolladı. New York bölgesinin barış ve sükûna kavuşması 3 yıl içinde başarıldı. Beklenmedik bazı olaylar da geçmedi değil. Başlangıçta tarihleri yolunda gitmiyor gibiydi. Babanın saf dışı bırakılmasını istediği bir grup İrlandalı haydut neredeyse başarıya ulaşıyordu. Rastlantı ve intihar gibisinden bir gözü peklikle İrlandalı haydutlardan biri Don Corleone'nin koruyucu hattını yarıp geçti. Babanın göğsüne bir kurşun gömdü. Adam derhal mermi yağmuruna tutuldu ama zarar görülmüştü bir kez. İşte bu olay Santino Corleone'ye beklediği fırsatı verdi. Babasının çalışamaz olduğu bu dönemde Capo Regime rütbesiyle kendi rejimesinin başına geçerek genç, muzaffer bir Napolyon gibi savaş dehasını gösterdi. Aynı zamanda Don Corleone'de bulunmayan acımak bilmez bir insafsızlığa sahip olduğunu da ispatladı. 1935'ten 1937 yılına kadar Sonny Corleone, yeraltı örgütünün şimdiye kadar tanıdığı en kurnaz ve insafsız katili olarak tanındı. Yine de Luca Brasi adındaki kişinin insanın iliklerini donduran korkunç ünü onunkini gölgeliyordu. Geri kalan İrlandalıların peşine de Luca Brasi takıldı. Tek başına hepsini sildi süpürdü. Altı güçlü aileden biri işe karışmaya, bağımsızları korumaya çalışınca uyarı niyetine bu ailenin reisini öldüren yine tek başına Brasi oldu. Bundan kısa bir süre sonra babanın yarası iyileşti ve bu aileyle barış yaptı. 1937 yıllarında bazen kaçınılmaz olan küçük anlaşmazlıkların, küçük olayların dışında New York'ta barış ve düzen sağlanmış bulunuyordu. Surları dışında dolaşan barbar kavimleri göz hapsinde tutan eski çağların site yöneticileri gibi Don Corleone de kendi dünyası dışındaki alemi dikkatle izliyordu. Hitler'in gelişini, İspanyol Cumhuriyetçilerinin yenilgisini, Almanya'nın Münih Anlaşması'yla silahlandırılmasını dikkatle inceledi. Gittikçe yaklaşan dünya savaşını ve bunun getireceği sonuçları bütün açıklığıyla gördü. Kendi dünyası eskisinden daha sağlam ve dokunulmaz olacaktı. Bu kadarla kalmıyordu elbette. İleriyi gören açık göz kişiler savaş sırasında da servet yapabilirlerdi. Bunun için dış dünyada savaş bütün hızıyla sürüp giderken kendi dünyasının barış içinde olması gerekiyordu. Don Corleone bildirisini Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün eyaletlerine yaydı. Los Angeles, San Francisco, Cleveland, Chicago, Philadelphia, Miami ve Boston'daki çete reisleriyle konuştu. Şimdi baba yeraltı örgütünün barış temsilcisiydi. 1939 yılına doğru herhangi bir liderden daha başarılı olarak ülkenin en güçlü yeraltı örgütleri arasında bir anlaşma kurmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasası gibi bu anlaşmayla Don Corleone'nin kentinde ya da eyaletindeki her üyenin güvenliği sağlanmış oluyordu. Anlaşma yalnız nüfuz bölgesini içine alıyor, yeraltı örgütünde barışın güçlenmesini sağlıyordu. 1939 yılında savaş patlayıp Amerika Birleşik Devletleri 1941'de savaşa katıldığında Don Vito Corleone'nin dünyası yükselen Amerika'nın bütün diğer sanayi kollarıyla bereketli ürünü eşit oranda paylaşmak için tam anlamıyla hazırdı. Barış içindeydi. Corleone ailesinin kara borsadan OPA gıda karnesi, benzin karnesi, hatta yolculuk etme hakları sağlayan bir kolu vardı. Hükümetle anlaşmaları olmadığından yeteri kadar ham madde bulamayan konfeksiyon sanayine kara borsadan gerekli yardımı sağlayabilirdi. Hatta Don Corleone örgütündeki askerlik çağına gelmiş bütün gençleri, yabancıları ilgilendiren bu savaşa katılmaktan kurtarabiliyordu. Bunu da askerlik yoklamasına gitmezden önce hangi ilaçların alınması gerektiğini öğütleyen yahut gençleri savaş endüstrisinde çalıştırıp askere alınmaktan alıkoyacak yerlere yerleştiren emrindeki doktorların yardımıyla gerçekleştiriyordu. Gerçekten de Don Corleone yönetimiyle gururlanabilirdi. Ona bağlılık yemini edenler için dünyası güven doluydu. Yasalara, düzene inananlar savaşta ölüp gidiyorlardı. Mide bulandıran tek şey öz oğlu Michael Corleone'nin yardım teklifini reddetmesi, vatanına yararlı olabilmek için askere gönüllü gitmesi oldu. Örgütündeki birkaç gencin daha aynı şekilde davrandıklarını baba hayretle gördü. Durumu Capo Regimes'ine anlatmaya çalışan gençlerden biri şöyle söyledi: "Bu ülke bana karşı çok iyi davrandı." Bu sözler babaya iletilince Vito Corleone, "Ona ben de iyilik ettim," dedi öfkeyle. Söz konusu kişilerin durumu çok kötü olabilirdi ama oğlu Michael'ı bağışladığı gibi babalarına ve kendilerine olan görevlerini yanlış niteleyen diğer gençleri de bağışladı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Don Corleone düzenini yeniden değiştirmesi gerektiğini anladı. Dünyası kendi dışındaki geniş dünyaya ayak uydurmalıydı. Bunu da hiçbir zarara uğramadan yapacağına inanıyordu. Tecrübelerine dayanarak inanıyordu buna. Onu doğru yola sokan şey iki özel olaydan doğuyordu. Mesleğinin ilk günlerinde bir fırıncının yanında çıraklık eden o zamanların genç Nazorine'si ondan yardım istemeye gelmişti. Nazorine ile iyi bir İtalyan kızı olan müstakbel karısı para biriktirmişler ve kendilerine tavsiye edilen toptan mobilya satan birine $300 gibi önemli bir para ödemişlerdi. Bu toptancı Nazorine ile nişanlısının dairelerini döşemek için gerekli her şeyi almalarını kabul etti. İki dolabı ve masa lambaları olan sağlam bir yatak odası takımı, simli kumaş kaplı divan ve koltuklar da verdi. Nazorine ile nişanlısı ev eşyalarıyla dolu depoda istedikleri eşyaları seçerek mutlu bir gün geçirdiler. Toptancı alınlarının teriyle kazandıkları $300 cebine attı, eşyanın hafta içinde kiraladıkları daireye yollanacağını söyledi. Oysa hemen o hafta mobilyaları aldıkları toptancı iflas etti. Büyük deponun kapısı mühürlendi ve alacaklılar tarafından üzerine tedbir kondu. Mal sahibi diğer alacaklıların öfkelerinin geçmesini beklemek için ortadan kaybolmuştu. Alacaklılardan biri olan Nazorine avukatına gitti. Avukat duruşma sona erinceye ve bütün alacaklıların paraları ödeninceye kadar hiçbir şey yapılamayacağını söyledi. Bu da 3 yıl sürebilirdi. Nazorine $1 karşılık 10 sent alabilirse kendini mutlu saymalıydı. Vito Corleone bu hikayeyi dinledi ama bir türlü inanamıyordu. Yasaların böyle bir hırsızlığa göz yumabilmesi olanaksızdı. Dükkan sahibinin kendine özgü saray gibi bir evi, Long Island'da malikanesi, lüks bir otomobili vardı. Çocuklarını üniversitede okutuyordu. Zavallı fakir fırıncı Nazorine'nin $300 nasıl iç eder, parasını ödediği eşyaları vermezdi. Yine de Vito Corleone emin olmak için Cenco Abbandando'dan Cenco Pura Zeytinyağı şirketinin avukatlarıyla görüşmesini istedi. Nazorine'nin anlattıklarını avukatlar araştırdılar. Toptan mobilya satıcısı bütün özel servetini karısının adına geçirmişti. Mobilya satan mağazası anonim şirketti. Kendisi şahsen sorumlu değildi. Evet, iflas edeceğini bile bile Nazorine'nin parasını almakla iyi etmemişti. Ama her zaman her yerde görülen bir olaydı bu. Yasalara göre yapılacak şey yoktu. Tabii mesele kolayca çözümlendi. Don Corleone konsilyorisi olan Cenco Abbandando'yu toptancıyla konuşmaya yolladı. Beklendiği gibi açık göz iş adamı rüzgarın ne yana estiğini derhal sezdi. Nazorine'nin eşyasını almasını sağladı. Bu genç Vito Corleone için ilginç bir ders oldu. İkinci olayın yankıları daha uzaklara erişti. 1939'da Don Corleone ailesini kent dışına çıkarmaya karar vermişti. Her baba gibi çocuklarının daha iyi okullara gitmesini, daha iyi arkadaşlar edinmesini istiyordu. Kendi özel nedenlerinden ötürü de şöhretinin bilinmediği taşra hayatını yeğe tutuyordu. O sıra içinde yalnız yeni inşa edilmiş 4 evin bulunduğu ama daha fazlasının da yapılabileceği kadar bol arsası olan Long Beach'teki yeri aldı. Sonny Sandra ile resmen nişanlanmıştı, yakında evleneceklerdi. Evlerden biri onların olacaktı. Diğerinde Don Corleone oturacaktı. Üçüncüsü Cenko Abbandando ile ailesi içindi. Dördüncüsü bir süre için boş bırakıldı. Evlerin satın alınmasından bir hafta sonra 3 kişilik bir işçi grubu kamyonlarıyla geldiler. Long Beach şehrine kalorifer kontrol memurları olduklarını ileri sürdüler. Babanın genç muhafızlarından biri onları kalorifer kazanının bulunduğu zemin katına indirdi. Don Corleone, karısı ve Sonny bahçede oturmuş dinleniyor, tuzlu deniz havasının tadını çıkarıyorlardı. Genç muhafız gelip Don Corleone'yi eve çağırdı. İri yarı 3 işçi fırının çevresinde duruyorlardı. Fırını parçalara ayırmışlardı. Parçalar yerlere yayılmıştı. İşçilerin reisi olduğu anlaşılan biri otoriter bir sesle ''Kazanınız berbat bir halde'' dedi. ''Onarıp yeniden kurmamızı isterseniz işçilik ve gerekli parçalar için $150 ödeyeceksiniz. O zaman belediyenin kontrolünden de kurtulursunuz.'' Cebinden kırmızı kağıda basılı bir etiket çıkardı. ''Bu mührü ocağın üstüne basacağız. O zaman belediyeden hiç kimse sizi rahatsız etmez.'' Don Corleone pek ilgilendi. Yeni bir eve taşınmanın gerektirdiği sorunlarla uğraşmak için kendi işini ihmal ederek sıkıntılı, sakin bir hafta geçirmişti. Aslında daha bozuk bir İngilizceyle ''Size para vermezsem kazandım ne olur?'' diye sordu. 3 işçinin reisi olan adam omuz silkti. ''Kazanı bu halde bırakırız.'' diyerek yere yayılmış olan maden parçalarını işaret etti. Don yumuşak bir sesle ''Bekleyin, parayı getireyim.'' dedi. Bahçeye çıktı. Sonny'e ''Dinle, aşağıda ocakla ilgilenen birkaç kişi var.'' dedi. ''Ne istediklerini anlamıyorum. Git çaresine bak.'' Bunu yalnız şaka niyetine söylememişti. Oğlunu kendisine yardımcı yapmak istiyordu. Bu da Sonny'nin geçmesi gereken deneylerden biriydi. Sonny'nin meseleyi çözüm şekli babasını pek sevindirmedi. Sicilyalılara özgü incelikten yoksun çok sert ve açık bir çözümlemeydi bu. Sonny kılıç değil sopaydı. Çünkü işçinin isteğini dinler dinlemez 3'ünü tabancasıyla tehdit ederek bir güzel falakaya yatırmış, sonra kazanı yeniden kurdurup ortalığı temizletmişti. Üstlerini başlarını araştırmış, işçilerin aslında merkezi Suffolk eyaletinde olan bir bina onarım şirketine bağlı bulunduklarını anlamıştı. Şirket sahibinin adını da öğrendi. Sonra 3 işçiyi tekmeleyerek kamyonlarına itti. ''Sizi bir daha Long Beach'te görmeyeyim.'' dedi. ''Ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getiririm.'' Genç Santino'nun yaşlanmazdan ve zalimleşmezden önce yardım elini içinde yaşadığı toplumu uzatması tipik davranışıydı. Adı geçen şirketin sahibine gitti. Bir daha adamlarını Long Beach bölgesine yollamamasını söyledi. Corleone ailesi bölge polisiyle gereken iş ilişkilerini kurunca bu gibi yakınmalardan ve profesyonel serserilerin işlediği bütün suçlardan haberdar oldular. 1 yıldan daha kısa bir süre sonra Long Beach, Amerika Birleşik Devletleri içinde en az suç işlenen yer haline geldi. Profesyonel serserilerle kabadayılara Long Beach'te çalışmamalarını belirten tek bir uyarıda bulunuldu. İkinci bir suç işlediklerinden kentten atılıyorlardı. Kapıdan kapıya ev eşyaları satan düzenbazlara, serserilere, kendilerine Long Beach'te iş olmadığı kibarca ihtar edildi. Yörenin yasaya ve gerekli otoriteye saygı göstermeyen genç serserilerine buradan gitmeleri babaca bir tavırla öğütlendi. Long Beach örnek bir kent oldu. Don Corleone'yi asıl etkileyen şey bu kapıdan kapıya satış yapan düzenbazların yasa gözünde suçlu sayılmamalarıydı. Don Corleone'nin yeteneklerine sahip bir kişiye bu dış dünyada dürüst bir gençten çok daha fazla iş vardı. O dünyaya girebilmek için gerekli hazırlıkları yaptı. Böylece savaş sona erinceye Türk Solozzo barışı bozup Don Corleone'nin dünyasını kendi savaşına katıncaya, onu hastaneye düşürünceye kadar baba Long Beach'te imparatorluğunun sınırlarını genişletip güçlendirerek mutlu bir hayat yaşadı. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 265.